Ayrım 25.
İsmail'in Tebriz önlerinde yaptırdığı yoklamada henüz Muhammed Han katılmadan ordusunun mevcudunun 75 bin olduğu anlaşıldı. Demek ki o da geldiğinde 80 bin olacaklardı. Safavilerin tüm zenginliği bu orduda kolayca görülebiliyordu. Necm, her askere bir kılıcın dahi verilemediği o eski günleri hatırladı. Şimdi her asker zırhlara bürünmüştü, hepsinde birer kılıç vardı, pek çok silah ve pahalı giysi dikkat çekiyordu. Bu ordu savaşa çoktan hazırdı, öyle ki şimdi savaştan kaçınılsa Türkmenleri tutmak herhalde çok zor olurdu. Rum ülkesinden gelen haberler günlerdir onları ağlatıyor, her bir oymak adeta kendi Hüseyinlerine yas tutan Kerbela ağaççılarına benziyordu. İsmail Necm'i çağırdığında herhalde yeni bir mektup geldi diye düşündü Necm. Selim ile İsmail arasındaki bu mektuplar artık garip bir hal almıştı. Necm daha önce savaşa giden bir hükümdarın yanında bulunmuş olsaydı belki daha rahat bir hüküm verebilirdi. Ama onun yanında bulunduğu tek hükümdar İsmail olmuştu ve bu durum ona garip geliyordu. Acaba tüm savaşacak hükümdarlar birbirlerine bu kadar sık, bu kadar garip, garip olduğu kadar da incelikli mektuplar yazar, böyle kinayeli hediyeler gönderirler miydi? Sanki diyordu Necm, bu ikisinin tüm derdi birbirleriyle, sanki tüm dertleri birbirlerine hangisinin zamanın İskender'i olduğunu kanıtlamak. İsmail'in çadırına girdiğinde yanılmadığını anladı. Yeni bir mektup gelmişti ve İsmail vereceği incelikli cevap için Necm'in yardımını istiyordu. Selim'in bu mektubunda İsmail'in son cevabının izleri vardı. Selim, İsmail'e derviş hırkası, asa ve aba göndermiş, şeyhlerin bunları giymeleri gerektiğini, zırh ve miğferlerin hükümdarlara bırakılmasının uygun olduğunu, dünya işlerine karışan şeyhlerin hem zor duruma düşeceklerini ve hem de günahkar olacaklarını yazmıştı. İsmail heyecanla, "Yazalım Necm, cevap yazalım," dedi. "Ne yazalım biliyor musun?" diye devam etti. "Hayır," dedi Necm. Hükümdarların, dedi İsmail, zulümden başka bir iş etmediği bu dünyada dervişlere ve şeyhlere bu hükümdarlara hadlerini bildirmekten başka çare bırakmadıklarını, yoksa dervişlerin aba ve hırkadan memnun olduklarını ama aba ve hırka giymeye devam ettikçe zalim hükümdarların onları aciz sanmaya başladığı ve zulümlerini artırdığını yazalım. Bir de hediye gönderelim. Ne gönderelim, dedi Necm. Herhalde, dedi İsmail, Selim bu gerçekleri görecek kadar muktedir değildir, ona bir hokka kuvvet macunu gönderelim. İsmail ve Selim'in bu mektuplaşmaları onlar için eğlenceli ve yaratıcı bir uğraş olsa da ulaklar için bambaşka bir anlam taşıyordu. Selim macun hokkasını alınca etrafında bu garip hediyeyi seyreden bey ve hizmetkarlarına baktı. Kızmış mıydı? Hayır. Herhalde İsmail'in kendi mektubuna böyle bir cevap vereceğini biliyordu ama yeryüzünde kendisine böyle bir hediye gönderebilen birinin varlığı onun gururunu incitiyordu. Acıyan gözlerle önünde diz çökmüş duran haberciye baktı ve "Boynunu vurun," dedi. Onun da danışmanları vardı ve yeni mektubunu göndermekte gecikmedi. Bu mektupta İsmail'e, şeyh ve dervişlerin ruhlarının hassas olduğunu, zorlu dünya işlerinin bu hassas ruhlara ağır gelebileceğini, zaten herhalde İsmail'e de ağır geldiği için durmadan şarap içtiğini bildiğini yazıyor ve hediye olarak bir araba dolusu varille şarap gönderiyordu. İsmail bu mektup ve hediyeyi kendisine getiren Osmanlı elçisine baktı ve "Namazını kıldın mı?" dedi. Elçi zaten dakikalardır bunu düşünüyordu. İsmail'in Selim'in mektubunu okuduğu her biri yıllar uzunluğunda birkaç dakika boyunca hep bunu düşünmüştü. Allah'ım, diyordu, bu kulunu niçin kapı kulu yarattın? Hem sana hem kapıya kulluk bu fakire fazla değil mi? İsmail'in hediye ve mektubunu getiren elçisine ne olduğunu biliyor ve kendisine ne olacağını kestirebiliyordu. Yol boyunca aklından neler geçmemişti? Kaçsa mıydı? Nereye kaçacaktı? Kaçsa ne yapar, ne işten anlardı? Kim onu kapısına alırdı? Kendisini kapı kulu olarak yaratan Allah'a nasıl asi olur, öteki tarafta nasıl hesap verirdi? Geldiği yolları adeta görmemiş, gözlerinin önüne bir perde inmişti, aklı adeta durmuş, çevresindeki her şey ince bir perdenin örttüğü bir hayale dönüşmüştü. İsmail'in otağına alınmadan bir fırsatını bulmuş, abdestini almış, iki rekat namazını kılmıştı. Peygamberin ve tüm velilerin kendisine şefaatçi olmalarını dilemişti. İsmail'in sorusu üzerine kendine gelir gibi oldu. "Kıldım sultanım," dedi. İsmail bu adama baktı ve adamlarına "Boynunu vurun," dedi. Sonra bağırdı. "Necm, cevap yazalım." Ağustos'un hemen başlarında Osmanlı ordusu Erzincan'da konaklarken İsmail'in otağına güzel bir haber geldi. Osmanlı ordusunun en seçkin birlikleri olan Yeniçeriler arasında huzursuzluklar çıkmıştı. Bunlar bu uzun yolculuktan ve gittikleri her yerde yangın artıklarından başka bir şey bulamamaktan bunalmış, geri dönmek istediklerini yüksek sesle söyleseler de bir sonuç alamamaktan bezmiş, hoşnutsuzluklarını Selim'e doğrudan göstermek ve bildirmek üzere bir paşayı aracı kılmışlardı. Bu paşa Selim'in gençliğinden beri her zaman en yakınında bulunmuş, dostluğu ve beğenisini kazanmış bir kapı kulu olan Hemdan Paşa'ydı. Hemdan Paşa Erzincan'da Selim'in huzuruna çıkmış ve askerin huzursuzluğunu dile getirmiş, Selim'in otağına omuzları arasında giren başı otağdan bir mızrak ucunda çıkmıştı. Bunun üzerine bazı yeniçeriler galeyana gelmiş, otağa ok ve kurşun atmışlardı. "Düşman nerede? Bu vahşi ülkede yok yere gezeriz!" diye bağırıştıkları duyuluyordu. İsmail kendisine bu haberleri getiren casuslarını altına boğduktan sonra "Yaz Necm," dedi. "Selim Han, duyarım ki beni bulamaz, bana ulaşamazmışsın, bu yüzden canın sıkılmış, kendi paşalarını öldürüp eğlenirmişsin. Parayla sadakatlerini sağladığın sadık askerin de seni taklit eder, eğlenmek için çadırına kurşun ve ok atarmış. Allah sana selamet versin de içine düştüğün durumu gör, pişmanlığını bildir. Biz Allah'ın bağışlayıcılığından da payımızı almışızdır. Tövbe edenleri bağışlamayı biliriz." Durdu, "bunu güzel dilinle süsle Necm," dedi. Osmanlı ordusunun Erzincan'da biraz fazla kalması dedikoduların çoğalmasına, hatta Osmanlı'nın seferden vazgeçtiği düşüncesinin ağır basmasına neden oluyordu ki, Osmanlı'nın Trabzon üzerinden gelecek erzağı beklediği, erzak geldikten sonra harekete geçtiği öğrenildi. Ordu, Çermük, Eskitepe, Göle yoluyla Eleşkirt'e geldi. 39. 18 Ağustos 1514 günü İsmail'in ordusu Hoy Ovası'na indi. Burada Muhammed Han'ın birlikleriyle buluştu. İsmail geniş bir divan toplayarak son durumu ve savaş düzenini ortaya getirdi. Burada bazı han ve beyler hala savaştan kaçınılabileceğini, Osmanlı ordusunun bir hafta daha onları bulamadığı takdirde geri dönmek zorunda kalacağını söylüyor, bunda ısrarcı oluyorlardı. Fakat artık ok yaydan çıkmış, Anadolu Türkmenler ülkelerinden gelen acı haberlerle dolmuşlar, savaştan kaçınma yanlılarına düşmanlıkla bakmaya, tehditler savurmaya başlamışlardı. Öte yandan İsmail'in zihninde hala Muhammed Han'ın "bu orduyu yenersek Konstantiniyye ile aramızda ne engel kalır" sözleri ötüp duruyordu. Bir seferde bütün engelleri yok etmek diyordu, denemeye değmez mi? Toplantıdan savaş kararı çıktı ve Osmanlı ordusunun Çaldıran Ovası'nda karşılanması uygun görüldü. Safavi ordusunun merkezine Seyit Abdülbaki, sol kanadına Muhammed Han, sağ kanada ise İsmail komuta edecekti. Bu kararlar orduya dualarla ilan edildi ve "Bismillah, Allah Allah" sesleriyle karşılandı. Dedeler ve mollalar birliklere dağılmış bu savaşın ikinci bir Kerbela öneminde olduğunu anlatıyor, birincisinin intikamının burada alınacağını, bundan sonra tüm Müslümanların Şah'ın bayrağı altında birleşeceğini, şehit olanları cennette Hazreti Hüseyin'in karşılayacağını uzun uzun tekrarlıyorlardı. 20 Ağustos 1514'te güneşin ilk ışıklarıyla yatağından fırlayan İsmail, üzerindeki derin sinirliliği fark etti. Bir gün öncesini düşünüyor ve bir yandan da giyiniyordu. Bir gün önce kendisini sinirlendiren bir olay bulamadı. Akşamı da iyi geçirmişti. Necmi Hadim Bey ile sohbet etmiş, daha sonra Muhammed Han, Dede Bey, Sarupire, Lala Hüseyin Bey, Nurali Halife ve Seyit Abdülbaki'nin katılımıyla savaş taktiği üzerine konuşmuşlardı. Aslında bu konuda konuşacak fazla bir şey de kalmamıştı. İsmail sağ, Muhammed Han sol kanattan hızlı saldırılarla merkeze varmaya çalışırken, Seyit Abdülbaki de merkezle birlikte yavaş yavaş ilerleyecekti. "Hayır," dedi İsmail. "Dünden kalan bir şey değil bu. Ne varsa bu sabah da var." Otağdan çıktı, koşup gelen hizmetkarların döktüğü suyla yüzünü yıkadı ve gözlerini güneşe çevirdi. O anda ne olduğunu anladı. "Evet," dedi. "Evet, güneşte bir şey var. Güneş gözlerime bakıyor, onları yakmıyor, güneş benimle yüzleşiyor." Tekeli Haydar'ın yıllar önce ruhsat alıp gittiğini unutarak gayri ihtiyari "Haydar, neredesin?" diye bağırdı. Bu çığlık ağzından çıkıp kulaklarına ulaştığında Haydar'ın gitmiş olduğunu hatırlayıp ilk kez bir anlık da olsa bir şeyi unutmuş olduğuna şaşırdı. Ama onu daha da çok şaşırtan o tanıdık, Bildik sesin sanki kuyunun dibine uzanan kurtarıcı bir el gibi uzanıp "Buyur şahım" demesiydi. Döndü ve 10 adım kadar sağında tekeli Haydar'ı gördü. Haydar'a nerede olduğunu, ne zaman geldiğini, bu kadar zaman ne yaptığını, nasıl olup da tam vaktinde bağırdığı yere yetiştiğini sormadı, sadece tek bir soru sordu. "Haydar, güneşe ne oluyor böyle?" Haydar otağı gösterdi. İsmail, otağa girmelerinin gerektiğini işaret ettiğini anladı. Hızla otağa yöneldi. Haydar da peşinden otağın kapısında gözden kayboldu. İsmail titriyordu. Tahta aldırmadan bir minder çekti ve oturdu. Hemen yanındaki minderi Haydar'a işaret etti. İsmail heyecandan titremiyor, düpedüz korkudan titriyordu. Yıllar önce kendisine batıdan çekin denildiğini hatırlıyor, bu korkusunu daha da büyütüyordu. Titrek sesiyle tekrarladı. "Haydar, güneşe ne oluyor?" Öteki, "Bunun için geldim şahım," dedi. "Bunu gördüm ve seni uyarmak için geldim. Birkaç gündür bir şeyler olduğunun farkındayım ve asıl karar bugün verilecek." "Ne kararı bu?" diye sordu İsmail. "Eğer," dedi Haydar, "bugün öğlen güneş kararırsa arkana bakmadan bu savaştan kaçmalısın. Sen daha hızlısın. Gez, dolaş ama karşılaşma. Yok eğer kararmazsa zafer senindir." "Kararması ne anlama gelecek koca Haydar?" diye sordu İsmail. "Sen," dedi Haydar, "Osmanlı'ya göre doğusun. Osmanlı sana göre batı. Güneş kararırsa senin talihinin karalığını gösterecek. Ya da dedi İsmail, "seni beğenmediğini, mahcubiyetini," diye cevapladı Haydar. İsmail'in en zor saatleri o gün öğlene gelinceye kadar geçen zaman denli uzun olmamıştı. Otağın içinde aşağı yukarı dolaşıyor, arada bir kapıdan güneşe bakıyordu. Öğlene doğru güneş hala parlıyor ve İsmail kendi kendine "kararmayacak, kararmayacak" diye söyleniyordu. Derken güneşin ışıkları aniden soluklaşmaya, güçlerini yitirmeye başladılar ve sonra aniden sanki kara bir perde güneşin önüne indi. "Ne yapacağız Haydar?" diye sordu İsmail. "Yapacağımızı söyledim şahım," dedi Haydar. "Bu kadar şeyden sonra nasıl kaçarım? Onca mektuptan, Selim'in yaptığı onca katliamdan, hakaretten sonra nasıl, üstelik taht şehrimi bırakıp nasıl kaçarım?" dedi İsmail. "Selim zaten bütün yaptıklarını seni savaşa zorlamak, mecbur bırakmak için yapıyor. Bunu görmüyor musun?" diye sordu Haydar. "Görüyorum," dedi İsmail. "Görüyorum ama yaptığımdan başkasını da yapamıyorum. Burası bir satranç tahtası değil şahım. İşte şimdi hoydayız. Atının yüzünü çevir, 10 günde Selim'in bizi bulamayacağı bir yerde oluruz." "Bu korkaklığı nasıl yaparım Haydar? Mekke'den Medine'ye göçen Peygamber Efendimiz ya da Sıffin'de barış yapan İmam Ali Efendimiz korkak mıydı şahım?" dedi Haydar. "Her devrin şartları farklıdır," dedi İsmail. "Kaçmayacağım, savaşacağım." "O zaman güne karşı da savaşacaksın şahım," dedi Haydar. İsmail o gün otağına kapandı ve derdini Kızıl Şarab'a anlattı. O dinledi, İsmail anlattı. O dinledi, o anlattı. Gece yarısı bir ara başı dönerek otağdan çıktı. Çok yakından gelen bir saz sesine yöneldi. Bozoklu bir ozan hem çalıyor hem söylüyordu. "Kim ne bilir bizi nice soydanız, ne zerrece ottan ne de sudanız. Bize meftun olan marifet söyler, biz Horasan illerinde baydonuz. Bizim zahmımıza merhem bulunmaz, biz kudret okunda gizli yaydanız. 7 derya bizim keşkülümüzde, hacım umman ise bizde göldeniz. Hızır İlyas bizim haldaşımızdır, ne zerrece günden ne hod aydanız. 7 tamu bize nevbahar oldu, 8 uçma içindeki köydeniz. Musa gibi lenterani değiliz, aslımızı sorar isen hoydanız. Aptal Musa oldum geldim cihane, arif anlar bizi nice boydanız." "Ozan," dedi İsmail. "Bu aptal Musa kimdir?" Ozan şahını birdenbire yanı başında görünce telaşa kapılmıştı. Sesi titreyerek "Şahım," dedi. "Rum aptallarından biridir. Yaşar mı?" diye sordu İsmail. "Hayır," dedi Ozan. "Çok olmuştur göçeli. Kendisi bu Osmanlıların gazalarına da katılmış. Tabii o zaman Osmanlı böyle değilmiş." "Peki," dedi İsmail. "Ne zerrece günden ne hod aydanız derken ne demek istemiş?" Ozan bir düşündü. "Bilmem," dedi. "Sır söylemiştir, sırlı söylemiştir." İsmail, "üstelik bir de hoydanız diyor değil mi?" diye sordu. "Evet," dedi Ozan. "Bunu söylemek de zaten buradan aklıma düştü." 40. 22 Ağustos 1514'te Çaldıran Ovası'nın doğusu Safavi ordusunca kapanmışken Osmanlı ordusu batıdan göründü. Safaviler çoktan yerleşmiş, savaş düzenini almışlar, Osmanlılar ise ağır kalmış, henüz yerleşememişlerdi. Muhammed Han İsmail'e bir haberci gönderdi ve hemen saldırıya geçmeyi, düşman yerleşmeden topçu ve tüfekçileri basmayı teklif etti. İsmail'in yanında bulunan Durmuş Han buna sinirlendi, "Burayı Muhammed Han mı yönetiyor Şahım?" dedi. İsmail'in saldırıyı başlatmasını engelleyen tek şey buydu. İsmail bulunduğu tepeden Osmanlı ordusunun yerleşmesini izliyor, ikide bir yanındakilere dönüp "Bire kahpedinli, ne derya düzmüş" diyordu. Osmanlı ordusunda 100.000 asker vardı ama 100'den fazla top, onları çeken binlerce manda, cephane arabaları bu orduyu savaşçı sayısının çok üzerinde büyük gösteriyordu. Safavi ordusu sessiz izliyor, Osmanlılar da sessiz sessiz yerleşiyordu. Artık akşam olmaya başlamıştı ve savaşın gelen güne kaldığı belli oluyordu. Havanın kararmasıyla birlikte yer yer küçük çatışmalar oldu. Bunlar daha çok Osmanlıların akıncılarıyla İsmail'in öncüleri arasındaki yiğitlik gösterileriydi. İsmail o gece, ertesi sabah tüm kaderini belirleyecek bir savaşa girecek bir komutan gibi değildi. İleri gelen adamlarıyla otağa toplanmış, bozoklu ozanı getirtmiş, durmadan önceki gece dinlediği deyişi söylettiriyor, konuşuyor, gülüyor, içiyordu. Arada bir tüfek sesleri otağa kadar geliyor, herkes susuyor, o hiç aldırmadan devam ediyordu. Meclis dağılacağı zaman Seyit Abdülbaki'ye, "Mir" dedi, "bu şiirimi komutanlara dağıt, hücumdan önce askerlere okusunlar, ben de okuyacağım." Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Osmanlı'nın mehteri ve Safavilerin binbir türlü sazı ile közleri ovanın göğünü dolduran sesler çıkarmaya başladılar. İsmail yanındaki komutanlarına döndü ve "şu işe bakın" dedi. "Bu iki ordu burada İslam'ın geleceğini tayin edecekler ve iki orduda da kafirler var. Safavi ordusunda Gürcü ve Ermeni prensliklerinden gelen kuvvetler, Osmanlı ordusunda da Rumeli'den gelen çok sayıda Hristiyan beyi ve askeri vardı." Sonra İsmail askerlerine döndü ve yüksek sesle şiirini okumaya başladı. Aynı anda bütün Safavi birliklerinde aynı şiir okunuyordu. "Kuşana gaziler seyfü silahı, münafık canına havfü hatardır. Yezid'in leşkeri 100.000 olursa vilayet leşlerinden bir yeterdir. Münafık leşleri bir gazi görse koyunu kurt kovar andan beterdir. İşaret kıldığınca bir nazar şah, önünde Şemr-ü Mervan derbederdir. Cihangir gaziler meydana girse, havariçler ayağda payı serdir. Yezide zahm-ü seyfi tür-ü hancar, başından gitmesin tığ-ü teberdir. Kızıl alem, kızıl bayrağı, kızıl taç, giyinse gaziler, ol gün hazerdir." Arkasından şiiri okuduğundan çok daha sakin bir sesle, herhangi bir şey söylermiş gibi, "Hücum" dedi. Safavi sağ ve sol kanatları aynı anda Osmanlı'nın kanatlarına olağanüstü bir hızla saldırdılar. Osmanlı ordusunun sağ kanadı o sırada can alıcı bir hata yaptı. Topların ve tüfekçilerin önünde yerleşen azap askerleri zamanında açılıp onlara ateş fırsatı tanımaları gerekirken bu manevrayı gerçekleştiremeden İsmail'in süvarileriyle karşı karşıya kaldılar. Azaplar yıldırım hızıyla biçilirken okçular daha oklarını atamadan Safavi sağ kanadı tarafından ezildiler. Sol kanatta ise Osmanlı düzeni işliyor, Muhammed Han'ın birlikleri Osmanlı top ve tüfek ateşi karşısında hızla eriyordu. İsmail'in 40.000 kişilik sağ kanadı hem sol kanadının başarısızlığını izliyor hem de Selim'in Kızıl Ortağı'na doğru yol bulmaya çalışıyordu. Osmanlı adeti üzere ordularının sol kanadında bulunan Rumeli askeri darmadağın olmuştu. İsmail bir elinde bir kılıç, diğerinde bir gürz önüne geleni deviriyor, "Selim nerede, Selim'i isterim" diye bağırıyordu. Hiçbir şey görmüyor, duymuyor gibiydi, renklere bakıyor, renklere vuruyordu. Osmanlı'nın sol kanat komutanları bir bir düşüyordu. Malkaçoğlu Ali Bey, Malkaçoğlu Tur Ali Bey ve nihayet Rumeli Beyler Beyi Hasan Paşa vurulup düştüler. Gözü durmadan Osmanlı sol kanadının sancağında olan İsmail, sancağın yatırıldığını görünce güne karşı savaşı kazandığını düşündü. Osmanlı sol kanadı yenilgiyi kabul etmiş, merkeze doğru bozgun halinde kaçıyordu. Zaferle İsmail'in arasında çok kısa bir mesafe kalmıştı, hırsla yok olan düşman sol kanadının artıklarını çiğniyor, merkeze ilerliyordu. Osmanlı merkezinin yapabileceği tek bir şey kalmıştı, kendi askerlerini de vurmayı göze alarak top ve tüfek ateşini başlatmak. Bunu yapmazlarsa bu çılgınlar gibi savaşan Türkmen atlıları az sonra onları da biçecekti. Bu karar hemen verildi ve İsmail yıllardır Dede Bey'in kendisine ne anlatmak istediğini bir anda anladı. Osmanlı topçusunun ateşi Safavi atlılarını havalandırıyor, parça parça yere indiriyordu. Tüfekçilerin kurşunları okların delemediği ağır zırhları kağıt gibi yırtıyor, öldürücü delikler açıyordu. Yine de Safavi süvarisi topçu saflarına vardı. Vardığında ise yeni bir sürprizle karşılaştı. Osmanlı merkezi ovaya kurulmuş bir hisar gibiydi. Toplar birbirine kalın zincirlerle bağlanmış, atların geçmesini engelleyen bir çit oluşturulmuş, tüfekçilerin önlerine kalın demir plakalardan adeta duvar örülmüştü. Safavi atlıları dönüyor, dolaşıyor, geçecek gedik arıyordu. İsmail gözünü kızıl otağa dikmiş, az kaldı, az kaldı diye söyleniyordu. Birden sol kolunu örten zırha bir şeyin çarptığını anladı ve sol kolu boşaldı. Aynı anda sol eline gelen bir kurşun elini deldi, geçti. Boş gözlerini sol eline çevirdi, kendi üzerinde görmeye alışmadığı kırmızı sıvıya tiksinti ve dehşetle baktı. Sanki sahibinin vurulduğunu anlayan Kamertay ümitsizlikle kendini yere attı. İsmail sırt üstü yerdeydi, gözleri vurulmuş olan Kamertay'a gitti, sağ elindeki kılıcıyla düşman ararken üzerine doğru kargısını dikmiş gelen bir Osmanlı sipahisi gördü. Sonra sağ yanında birden atından yere atlayıp "Şah benim!" diye bağıran Mirza Ali'yi ve atından atlayıp dizginini kendisine uzatan Hızır adındaki müridini gördü. Hızır'ın atına atladı, atının yüzünü geri çevirdi ve dört nala sürmeye başladı. Yanında 8 atlısıyla birlikte Tebriz yönüne sürdü, sürdü, sürdü. Yaraları acıyordu ama şu anda hiçbir çığlık gerçek acısının hakkını veremezdi. Muhammed Han'a lanetler okuyor, kendisini bu savaşa onun sürüklediğini söyleyip duruyordu. Birden aklına karıları geldi. Neredeydiler, onlara ne olmuştu? Allah göstermişsin, Osmanlı'ya esir düştülerse. Sonra bütün düşünceleri sildi attı, düşmanlarının kanları, kendi kanı ve teri sanki üzerinde kalın bir tabaka oluşturmuş, o bu tabakanın altında zorlukla nefes alıyordu. Tebriz'e varmalıyım, orada her şeyi yeniden yoluna koyarım. Tahmasp'ı almalıyım diyordu, sürdü, sürdü, sürdü. Meydanda kalanların bir kısmı şahlarının öldüğünü düşünüyor, buna akıl erdiremiyor, ümitsizlikle kılıç üşürüyor, her türlü çılgınlığı yapıyor, hala Osmanlı'ya kayıplar verdiriyorlardı. Bir kısmı ise şahlarının kaçtığını biliyor, ona zaman kazandırmak için dövüşüyorlardı. Merkezin son kalıntıları üç taraftan geriletiyor, şahlarının karılarını savunuyorlardı. Merkez tam bir sarılmaya uğramak üzereydi. Yüzbaşı Gülabi bu kadar bunaldığını hatırlamıyordu. Savaşın başından beri onun görevi Begim ve hanımı koruyan müfreze komuta etmekti ve bu görevi şimdi neredeyse imkansız hale gelmişti. Taçlı Begim siyah atın üzerinde elinde kılıç düşman kolluyor, arada bir yeşil gözleriyle şahını arıyordu. Hanım ise tahtirevanın perdesini çekmiş, sanki dışarıda hiçbir şey olmuyormuş gibi oturuyordu. Artık Osmanlı'nın sarma harekatı tamamlanmak üzereydi ki Begim, Gülabi'nin atının üzerinde olmadığını fark etti. Aklına hanım geldi ve tahtirevanın Osmanlılarca sarıldığını gördü. Son bir hamleyle kuşatmanın en zayıf noktasına saldırdı, 20 kadar atlıyla birlikte yardı, çıktı, Tebriz'e diye bağırdı. Yavruma, şahıma, Tahmasp'a. İsmail, ertesi gün Tebriz'e vardığında kendisini hala yürüyen, konuşan bir ceset gibi hissediyordu. Üstünü başını değiştirdi, yeni zırhlar giydi, yaralı kolu hekimler tarafından sarılarak alçıya alındı. Burada çok fazla oyalanamayacağını, Selim'in kısa sürede buraya da geleceğini, hatta şehir sunnileri bir ayaklanma çıkarırsa o kadar dahi vakti olmayacağını biliyordu. Şehre girişinde halkın davranışlarında tehditkar bir değişiklik olduğunu hemen fark etmişti. Kendisini görünce secdeye kapanan Tebriz halkı bu kez sanki gördükleri o değilmiş gibi ayakta duruyor, doğrudan yüzüne, hatta gözlerine bakıyordu. Akşam üzeri yanında 200 kadar atlıyla birlikte Taçlı Begim şehre geldi. 20 atlısıyla kurtulmuş, yolda dağılmış olanları toplamış, birkaç küçük rütbeli komutanı diğerlerini toplamaları için yakın çevreye göndermiş ve kendisi vakit kaybetmeden Tebriz'e gelmişti. İsmail onun gelişini görünce karşılamaya çıktı. "Bir kadın kadar olamadım," diye söyleniyor, Begim'in gözlerine bakamıyordu. İsmail kendisi kaçtıktan sonra olanları ilk Begim'den öğrendi. "Kahrolası Muhammed Han," diye sordu. "Daha başlarda şehit oldu," dedi Begim. Sonra saymaya başladı. Lala Hüseyin Bey, Sarı Pire, Afşar Sultan Ali, Seyit Abdülbaki, Mir Seyit Şerif, Seyit Muhammed Kemuni, Şıracı Başı Pir, Taliş Hadim Bey, bunlar hepsi şehit oldular. Ya hanım, Taçlı hanım nerede diye sordu İsmail. Begim İsmail'in gözlerinin içine baktı dik dik. Esir gitti, Allah yardımcısı olsun dedi. Necm, Necm nerede diye sordu İsmail. Necm burada dedi Begim. Yolda şaşkın şaşkın, Mecnun gibi dolaşırken buldum, getirdim. Tebriz'den hemen ertesi sabah savaştan canını kurtarmış 1000 kadar atlıyla ayrıldılar ve Irak'ı Acem'e yöneldiler. İsmail'in ağzını bıçak açmıyor, atının üzerinden sadece yere bakıyor, tüm kafileye emirleri Şamlı Durmuş Han veriyordu. Selim dede İsmail'i izleyecek, ona son darbeyi vuracak hal kalmamıştı. Osmanlı ordusu 26 Ağustos 1514'te Tebriz'e doğru harekete geçti. 6 Eylül çarşamba günü ne bir direniş ve ne de önemli bir tezahürat görmeksizin Tebriz'e girdiler. 8 Eylül günü cuma namazında hutbe Sultan-ı İklimi Rum Selim adına okutuldu.